Arkadaşlar merhaba, Özgür C'ye hoş geldiniz. Bugün Ramazan Arkan hocamla birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçtiğimiz bölümde Matta 17'de İsa'nın görünümünün değişmesine baktık ve o son kısmında gelecek olan İlyas'tan bahsettiği kısımla devam edeceğiz birlikte. Hoş geldiniz. Hoş geldin hocam.
Hoş bulduk.
Geçtiğimiz bölümde birlikte baktık çok güzel ayetlere ama öncesinde başlamadan önce daha önce yaptığımız gibi sana birkaç sorum var. O soruları sorayım, ondan sonra ayetlere başlayalım. Hocam, Sivaslısın.
Evet.
Orayla bir bağın var mı hala? Nasıl bir memleket? Çünkü insanlar, yurt dışında yaşadım, sen de yaşadın bir dönem, biliyorsun hiç kimse şeyden bahsetmez. Kütük neresi diye bahsetmez. Yaşamıyorsa der ki ben 10 yıl Kaliforniya'da yaşasın, der ki ben Kaliforniyalıyım. Bizde biraz farklı, sen Sivaslısın. Gidip geliyor musun? Öyle bir bağın var mı orayla, yoksa daha çok Antalyalı mısın?
Yani ben Sivas'ta doğdum ama çok küçük yaşta. Ailem benim Antalya'ya taşınıyor ve 45 senedir Antalya'da yaşıyorum. O yüzden Sivas'ta çok güçlü bir bağlantım yok. Orada birkaç tane beni seven akrabam var. Onlarla ilişkilerim var. Ara sıra gidip geliyorum. Ama gene de seviyorum. Sivaslıyız yani sonuçta.
Güzel. Hocam, Sivas'tan sonra bir de bu Hristiyan olmak konusunu açalım. Türkiye'de Hristiyan olmak. Bir komedyen var. Yeni bir komedyenlerden Deniz. Şey diyor, annesi babası komünist sosyalist. Tam o şey zamanında, yine Türkiye'de büyük olaylar olduğunda diyor ki benim aileme biraz kolay gelmiş Türkiye'de bir komünist olarak yaşamak diyor. Ondan sonra çocuk yapmaya karar vermişler. Yani biraz daha zorlaştıralım diye. Bunun üstüne bir de Hristiyan olmak senin biraz durumuna benziyor da. Onun üstüne bir de Hristiyan olmak bu durumu bir tık daha zorlaştırıyor. Bir pastör olarak ister istemez ben insanlarla müjdeyi paylaştığım şey sadece müjde değil, davet ettiğim bir şey sadece bir yüreğinde kabul et, aklında kabul et değil, yaşamınla bu inanca eşlik edilecek olan bir bedel.
Aynen.
Ben davet ettiğimde Matta 10'u okuyorum ben mesela, vaftiz etmeden önce insanlara diyorum Matta 10'u okudun mu? Başına gelecekleri biliyor musun? Çünkü İsa Mesih'in o ya belki olur belki olmaz değil, olacak. Bana bunu yaptılarsa size neler neler yapacaklar. Bazı ülkelerde belki bunu hissetmeyebilirsin Batı'da ama bizim coğrafyamızda sen istemesen bile hissettiriyorlar. Sen nasıl hissediyorsun? Yani böyle durumlar olduğunda insanlar biliyorsun yani çok konservatif, muhafazakar bir aileden geliyor. Sen bu kişiyle paylaştığında başına gelebilecekleri tahmin edebiliyorsun çünkü çok kişi gördün onu yaşamış olan. Ne demek istersin ya da şimdi belki düşünüyor, Hristiyan olmak istiyor ama ya bana bunu yaparlarsa?
Yani şimdi şu bir gerçek. Bazen yaşadığın şeyler aslında yaşadığın ortama, o çevrendeki insanlara da endeksli ve bağlı. Şunu görüyorum ki ben, Hristiyan olan hemen hemen Türkiye'deki herkes bir derecede aslında o dışlanmışlığı, ötekileştirilmeyi ya da zulmü, sıkıntıyı yaşıyor inancından dolayı.
Evet.
Bazı insanlar çok az seviyede yaşıyorlar. Bazıları çok ciddi seviyede yaşıyorlar. Bu da biraz tabii ki çevrelerine endeksli olduğu için çevredeki de insanlara. Ama şunu görüyoruz ki kutsal kitap bu konuda çok açık. İsa'nın yani bize herhangi bir şekilde okuduğumuz zaman sözlerinde gül bahçesi vaat ettiğini görmüyoruz. Bana iman ederseniz hayatınızda her şey mükemmel olacak. Her şey yerinde olacak. Hiç sıkıntı, sorun, problem yaşamayacaksınız. İsa yeryüzündeki dünyasal politika acılar gibi değil. İnsanları vaatleriyle kandırıp da onları kendine bağladıktan sonra vaatlerini gerçekleştirmeyen bir insan değil. Tam tersine İsa aslında kendisine iman edecek olan ve inanan herkese bunu söylüyor. Yani diyor ki bana olan imanınızdan dolayı insanlar beni kabul ettiğinizden dolayı sizi reddedecekler, sizi dışlayacaklar, size sıkıntı sorun çıkartacaklar, size zulmedecekler ya hatta öldürecekler. Yani İsa bunları söyleyerek insanları kendisine davet ediyor. Çünkü neden? Kendisi de bunları yaşadı. Eğer bana bunu yaptılarsa size neler yapacaklar diyor. İsa bize gül bahçesi vaat etmiyor. O yüzden de biz İsa'ya iman etmeden önce aslında bunu her zaman aklımızda tutmamız lazım. Çünkü İsa'nın bize vaat ettiği yaşam bu dünyayı kazanmak değil, sonsuz yaşamı kazanmaktır. Evet. Sonsuz yaşamı İsa vaat ediyor. Bana iman eden sonsuz yaşama sahip olacaktır diyor. Hani bu dünyasal yaşama değil.
Evet.
O yüzden de bu dünyada sıkıntılar yaşayacağız. Ben de yaşadım. Cemaatimdeki birçok kişi de İsa'ya iman ettikten sonra sıkıntılar yaşıyor. Kimisi aileleri tarafından dışlanıyor, kimisi işini kaybediyor, kimisi iyi bir iş bulamıyor Hristiyan olduğundan dolayı. Ya da bunun gibi farklı farklı dayak yiyen, ötekileştirilen, hatta geçmişe baktığımız zaman inancından dolayı öldürülen kardeşlerimiz de var. Ben de iman ettikten sonra birçok böyle tecrübeler yaşadım. Defalarca insanlar beni dışladılar gittiğim ortamlardan. İlişkilerini kesen arkadaşlarım, akrabalarım oldu iman ettiğim için, İsa'ya inandığım için. Yani çok ilginçtir. Ben İsa'ya iman etmeden önce hayatım benim o kadar böyle iyi bir hayat değildi. Yani alkol peşinde koşan, kadın kız eğlence peşinde koşan, siyasi kavgalar ya da etkinlikler peşinde koşan. Yani aslında çok boş bir hayatım vardı. Çok da günah dolu bir hayatım vardı. Ama ben İsa'ya inanmadan önce ateist veya deistken bile insanlar gene de beni kabul ediyorlardı. Yani saygı gösteriyorlardı. Onaylamasalar bile yine de. Ama ilginç olan şu, ben İsa'ya iman ettikten sonra hayatım olumlu anlamda değişmesine rağmen...
Evet.
Bu çılgınca eğlenceleri, kadın kız peşinde koşmak, alkol, siyasi şeyler. Yani bunları bırakmama rağmen daha da çok tepki görmeye başladım. Çünkü Hristiyanlık hakkında aslında söylenilen birçok yanlış sözler ve yanlış anlamalar artık bu toplumda öyle bir tabulaştırılmış. Ve siz Hristiyan olduğunuzda insanlar sizi daha farklı bir şekilde tepki vererek şeylerini gösteriyorlar. O yüzden dolayı da yani yıllarca dışlandığım oldu, reddedildiğim oldu. İsa'ya iman ettikten sonra küfredenler oldu. Hatta kiliseye gelip bağırıp çağıranlar küfredenler oldu. İki kez özellikle suikast girişimi gerçekleştirildi. Ama başarısız oldu. Hamdolsun polisin de dikkatiyle ve takibiyle. Bunun gibi birçok şeyler yaşadım ve bundan sonra da yaşayacağımı düşünüyorum.
Varsayıyoruz onu.
Evet, varsayıyorum. Yani ben İsa'ya iman ettiğim zaman İsa benim hayatımı mükemmelleştirecek diye iman etmedim. Her şey yolunda gidecek diye iman etmedim. Ben İsa'ya iman ettiğim zaman da biliyordum Hristiyan olmanın bedelini bu ülkede ödeyeceğime dair. Yıllar önce Kurtuluş Kiliseleri pastörü İhsan Özbek'in bir gazeteye verdiği röportajda söylediği bir söz vardı. O röportajı yapan kişi, yani siz Hristiyanların işte farklı farklı şekillerde insanları Hristiyanlaştırdığınız söyleniliyor. Ne düşünüyorsunuz diye bu konuda sorduğunda. O dedi ki Türkiye'de Hristiyan olmanın bir bedeli vardır. O bedeli muhakkak size ödetirler. Ve gerçekten de doğru. Türkiye'de Hristiyan olmanın bir bedeli var. O bedeli birçoklarımız gittiğimiz yerlerde, yaşadığımız ortamlarda ödüyoruz. Veya ödettiriyorlar.
Hatta çocuklarımıza bile. Yani bir şekilde.
Ben yıllarca topluluğumdaki bazı kardeşlerimizin çocuklarının okuldan evlerine ağlayarak geldiğini biliyorum. Çünkü ebeveynler ya da toplumda o çocuklar toplumun ne kadar Hristiyanları öcüleştirdiğini, ötekileştirdiğini, dışladığını gördükçe çocuklar da aynısını okullarda arkadaşlarına yapıyorlar.
Doğru.
Arkadaşı Hristiyan olduğu için onu ötekileştiren çocuklar var okullarda. Hatırlıyorum bir kardeşin çocuğu çok ciddi bir şekilde arkadaşlarından sen Hristiyansın, sen işte kafirsin diyerek saldırıya uğradığını, böyle kabadayılık yaparak o çocuğa işte vurduklarını, hamdolsun ki okul müdürü buna karşı gelmiş. Yani ama bazı yerlerde okullarda öğretmenler bile, hatta okul müdürleri bile Hristiyan olan çocukları dışladıklarını ve onlara sıkıntı çıkardıklarını biliyoruz. Bunun bazı örnekleri var.
Evet, evet. O zaman benim ister istemez sorulması gereken soru, bence birçok insanın merak ettiği soru şu: değer mi? Bu kadar sıkıntıya değer mi? Değerse de neden değer?
Değer. Neden değer? Onu da açıklayayım. Birincisi, bizim bu dünyadaki yaşamımız 50 yıl, 60 yıl, 70-80, bilemedin 100 yıl olsun.
Doğru.
Bu dünya geçicidir ve bir gün bitecek. Ve bu dünyanın acıları, kutsal kitap diyor ki, önümüze diyor serilecek yücelikle kıyaslandığı zaman aslında hiçbir şeydir. Ve benim çok sevdiğim bir söz var. Kimin söylediğini tam olarak bilmiyorum ama diyor ki, beklenen gün gelecekse çekilen çile acı kutsaldır. Gerçekten de eğer bu hayatın ötesinde de, bu dünyanın ötesinde de bir hayat varsa, ki var. Ve bu sonsuz bir yaşamsa, o sonsuz yaşam karşısında bu dünyadaki geçici hayatında yaşayacağın her sıkıntı, her acı aslında sonsuz hayatta yaşayacağın o esenlik ve huzurla kıyaslandığında bir hiç. Sen neyin peşinde koşuyorsun, o çok önemli. Eğer sen daha çok param, kariyerim olsun, hayatım rahat olsun, iyi olsun diyorsan, bunlar senin için en önemli, en değerli şeylerse sen bu dünya için çalışacaksın.
Doğru.
Ve bu dünyayı kazandığını düşüneceksin. Ama sana şunu söyleyeyim. Hiç kimse ölüm döşeğindeyken son anlarında bana ölmeden önce getirin şu diplomamı bir göreyim dediğini duymadım. Ya da şu bankadaki hesaplarımın ne kadar büyük olduğunu getirin bir daha bana gösterin dediğini duymadım. Bunun gibi şeyler duymadım.
Son bir Mercedes daha alıp gitsen bu dünyadan.
Aynen. Çünkü hepimiz ne kazanırsak kazanalım bu dünyada burada bırakacağımızı biliyoruz. Çıplak geldik, çıplak gideceğiz diyor kutsal kitap Eyüp'te. Aynı şekilde bu dünyayı eğer kazanmak istiyorsak, bu dünyayı kazandığımızı düşüneceğiz. Belki rahat yaşayacağız bir 70-80-100 sene ama onun sonunda kaybedeceğiz. O yüzden İsa'nın aslında öğrencilerine verdiği vaat bu. Diyor ki, dar kapıdan girin çünkü insanı diyor yıkıma götüren kapı geniş, yol da diyor enlidir. O yoldan diyor girenler çoktur diyor. O yolu yürümek kolaydır diyor. Zıplarsın, koşarsın, hoplarsın. Önünde hiçbir engel yok. Ve kapıdan da geniş olduğu için çok rahat bir şekilde girersin. Ama diyor o yolun sonu yıkımdır diyor. O yüzden İsa diyor ki ben kapıyım. Dar kapıdan girin ve diyor benim yolum da diyor engebelidir. Sıkıntılar, zorluklar, sorunlar vardır. Ama diyor sonu iyidir. Sonunda kazanan yaşama, sonsuz yaşama sahip olacaksın diyor. Bununla kıyasladığın zaman bence değer. Evet. Yani soruna cevap vermek gerekirse İsa layıktır.
Evet.
İsa gerçekten benim ödeyebileceğim, verebileceğim her fedakarlığa, her kurbana, her şeye layıktır. Çünkü o benim için her şeyini vermiştir. Beni aslında İsa'ya en çok hayran bıraktıran şey bu. Ben layık değilken, ben daha onu sevmemişken, ben daha onunla ilişki kurmamışken, hatta ona karşıyken o beni sevdi ve benim kurtulmam için, benim kurtuluşum için çarmıhta benim için canını veriyor. Yani düşünebiliyor musun? Beni iman ettiğimde sonsuz bir yaşama kavuşturuyor. Böyle birisi ne yaparsan yap layıktır, değerdir. Çünkü İsa'nın sonunda bize kazandırdığı şey önemlidir.
Bu dünya devamlı bize bir acı örneğini veriyor. Yani eğer acı çekiyorsan nerede Tanrı? Nerede iyi bir Tanrı? Yakın zamanda sonradan Hristiyan olan bir Müslüman var. Buraya videoyu buraya ekleyebilirler arkadaşlar. Instagram'da paylaştık videosunu. Kanser ölmek üzere garantilenmiş. Yani çok son bir evrede. Diyor ki insanlar merak ediyor. Yani Tanrı'ya diyor bir nevi Eyüp'te olduğu gibi küfret ve öl yani. Bak Tanrı hani sevdiğin Tanrı, takip ettiğin Tanrı sana seni böyle kanserle sınıyor ya da test ediyor. Onun da verdiği cevap şu. Yani diyor ben Tanrı'ya baş mı kaldırayım yoksa bu benim çektiğim acıdan binlerce kat daha fazla acıya katlanmış olan İsa Mesih. Benim için ben de hak etmediğim zaman benim için acıya katlanmış olan İsa Mesih'i mi düşüneyim? Ben diyor her zaman diyor kansere hazırım diyor. 10 kere çeksem 1000 kere çeksem değer. Ama diyor İsa Mesih'in o çektiği acı hak etmediği bir acıydı. Ben günahkar bir insandım. Bu günahkar dünyanın içindeyim. Bu acı buranın bir parçası. Ama İsa Mesih hak etmediği, kendi dünyasının bir parçası olmayan bir acıya katlandı ve kendisi için de değildi o. O bizim içindi.
Aynen.
O diyor layıktır. Bence acı çekerken de dikkatimizi kendimize değil, anlık acılara değil, o geniş daha büyük bir fotoğrafa bakaraktan İsa Mesih'in acılarına ortak oluyorum bir nevi ben bu dünyada hak etmediğim acıyı çekerek eğer İsa Mesih'in adıyla bir acı çekiyorsam özellikle.
Zaten o yüzden de diyor ya Petrus mektubunda insanlar diyor size yeter ki diyor inancınızdan dolayı karşı gelsinler.
Aynen.
Çünkü diyor o zaman diyor ödüllendirileceksiniz. Hani siz haksızlık yaptığınız için, ahlaksızlık yaptığınız için insanlar size acı çektiriyorsa bunu hak ediyorsun. Ama İsa'dan dolayı acı çekiyorsan İsa'ya olan imanından dolayı o zaman aslında kutsal kitap bunu ödüllendiriyor. İsa diyor ki ne mutlu size. O,
İmanımızdan
çünkü diyor ödüllendireceksiniz. Doğru.
İmanımızdan dolayı acı çektirmek değil acı çekmek.
Aynen.
Yani bu bizim için çok daha değerli özellikle bulunduğumuz ortamdan dolayı. Birine zarar vermek, birine acı çektirmek değil bizim Tanrı'nın bizden isteği. O inançtan dolayı ona sadık kalmak. Çünkü o bize sadık kaldı. O bize o merhametini gösterdi. Biz de o verilen armağana tepki olarak sadık kalmamız öğretiliyor bu dünyada. İsa İlyas gerçekten gelecek ve her şeyi yeniden düzene koyacak diye yanıtladı. Size şunu söyleyeyim. İlyas zaten geldi ama onu tanımadılar. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şekilde insanoğlu da onların elinden acı çekecektir. O zaman öğrenciler İsa'nın kendilerine vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar. Ve orada bitiyor. Burada yine bir anlatıyor. Hiç kimse anlamıyor. Yine sonunda diyor ki o zaman anladılar. İlyas olarak Yahya'yı görmeleri gerektiğini.
Yani aslında burada bir noktaya da değinelim. Çünkü bazen yanlış anlaşılan bir şey var. Sanki bazı New Age düşünceleri ve inancına sahip olan insanlar burada sanki İlyas'ın reenkarne olarak
tekrar beden alması.
Vaftizci Yahya olarak geldiğini söylüyorlar bazen. Yani öyle bir şey yok. İnancımızda reenkarnasyon tekrar beden alıp gelmek gibi bir ya da doğmak gibi bir şey söz konusu değil. Burada aslında İsa Mesih'in vurgulamak istediği misyon. Yani İlyas'ın misyonunu vaftizci Yahya aslında üstleniyor. Bu görevi, bu misyonu daha önce İlyas yapıyordu. Ve ne yapıyor? Vaftizci Yahya geldiği zaman aslında ilan ettiği şey yeni bir şey değil. Doğru. Bu misyonun bir devamı.
Kesinlikle.
Ve İsa da yani aslında o misyonun gerçekleştiğini göstermeye çalışıyor burada. Yani burada bir görevi devralmak var.
Doğru. Yani, senin o başlangıçta dediğin gibi o sosyalistler bakıyor, bir şey alıyor buradan. Diyor ki bak İsa dedi ki iki ceketi olan birisini kardeşine versin. Ama zorundasınız kardeşim, yapın. İsa'dan aldık. Burada da reenkarnasyona inanan insanlar geliyor. Bak işte İlyas beden almış kardeşim, açık açık diyor.
Ya aslında herkes İsa'yı bir şekle, bir şemale sokmaya çalışıyor. Ama ne kadar siz farklı şekillere de İsa'yı sokmaya çalışırsanız çalışın, sığmaz. İsa'yı sınırlandıramazsınız. İsa'yı şekillendiremezsiniz. Evet. İsa gerçekte kendi sözleriyle söylediği kimse odur. Ama bu bölümü aslında kapatmadan önce ben şunu da biraz dile getirmek istiyorum. Bu bölümün devamında bence çok önemli bir şey var. İsa öğrencilerine bu görümü gösterdikten sonra, öğrenciler bu tecrübeyi yaşadıktan sonra ne görüyoruz? Artık o tecrübe bitiyor. Yani her ne kadar Petrus orada kalmak istese de, öğrenciler orada kalmak istese de İsa diyor ki hayır, dağın dibine inelim. Ve dağın dibine doğru inerken yani burada ilginç bir şey var. İsa öğrencilerine ölümünden ve dirilişinden bahsediyor. Öyle değil mi? Hemen bu ayetlere baktığımızda işte özellikle 9. ayete dağdan inerlerken İsa onlara insanoğlu ölümden dirilmesi, ölümden diriliş ve Markos ve Luka'ya baktığımızda aslında bunu daha geniş bir şekilde anlattığını görüyoruz. Yani insanoğlu insanların eline verilecek, çarmıha gerilecek, ölüp dirilecek ve ölüp dirildikten sonra diyor. Yani bunları insanlara anlatın. Burada bence çok önemli bir şey var. İsa öğrencileriyle dağdan inerken ölümünden ve dirilişinden bahsediyor. Ben öğrencinin yerinde olsam ne diyorsun İsa sen? Yani ya bak yukarıda ne güzel bir tecrübe yaşadık. Şimdi ölümden dirilişten bahsetmenin zamanı mı? Aslında bunun sebebini hemen devam eden ayetlerde dağdan indikten sonra gerçekleşen bir hikayede görüyoruz. İsa dağdan iner inmez hemen orada aslında çocuğu Sara hastalığına yakalanmış cine tutsak bir adam İsa'ya geliyor değil mi? Ve cin onu, kötü ruhlar onu sık sık ateşe ve suya düşürüyor.
Oğlunu
diyor.
Aynen.
Yani çocuk oğlunu. Ve bu adam oğlunu iyileştirmesi için yani kime getiriyor? İsa'nın öğrencilerine getiriyor.
Doğru.
Ve İsa'nın öğrencileri yani bu çocuğu iyileştirememişler. Ve adam gelip İsa'ya diyor ki onu diyor senin öğrencilerine de getirdim. Onlar da iyileştiremediler. Ve dikkat et. İsa orada öğrencilerine dönerek ne yapıyor? Öğrencilerini azarlıyor. Ey imansız sapmış kuşak, size daha ne kadar katlanacağım diyor ve çocuğu buraya getirin diyor ve ondan sonra İsa ne yapıyor? Çocuğu aslında iyileştiriyor değil mi? Burada iyileştirememelerinin sebebi ne? İmansızlık olarak, kıt iman olarak aslında görüyoruz. Ben burada şunu görüyorum. Öğrenciler neden iyileştiremediler? Çünkü onlar kendi güçlerine aslında bir anlamda güvenmeye başladılar. Çünkü daha önceki bölümlere baktığımız zaman ne görüyoruz? İsa öğrencilerini ikişer ikişer gönderdi değil mi? Gidin hani Tanrı'nın egemenliğinin müjdesini duyurun, hastalıkları iyileştirin, cinleri kovun dedi. Ve öğrenciler gidip bunu yaptıklarında İsa'nın adında cinleri kovabildiler, hastaları iyileştirebildiler. Ama ilginç olan burada bunu yapamadılar. Neden? Çünkü daha önceki bölümlere baktığımızda şunu görüyoruz ki öğrenciler bunu yapmaya başladıkları zaman şu oluşuyor. Ya bak. Ben neler yapıyorum? Yani işte cinleri kovabiliyorum, hastalıkları iyileştirebiliyorum. Ve daha önceki bölümlerde şunu da görüyoruz ki İsa'nın öğrencileri arasında hep böyle bir en büyük kim? Hani en çok İsa
sağında
kimi
solunda kim oturacak?
İstiyor falan yani. Filan böyle dünyasal aslında şeylere kapıldıklarını görüyoruz. İsa'dan aslında İsa'nın gücüne güvenmek yerine kendi güçlerine güvendikleri, kariyer, İsa'nın sağında solunda oturmak gibi ya da ne bileyim en büyük kim gibi bir tartışmaları olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı aslında yapamıyorlar. Çünkü kendi güçlerine güveniyorlar. Böyle bir sıkıntıyı, böyle bir problemi çözebilmek için neye ihtiyaç var? İman. Ve burada aslında bir mesaj da yatıyor. Biz bazen İsa'ya inanıyoruz, güveniyoruz. Ama bazen yaşadığımız hayat bizi kendi gücümüze de yönlendirebiliyor. O zaman aslında dünyanın sorunları ve sıkıntıları karşısında başarısız olmaya başlıyoruz. Neden? Kendi gücümüzle hareket etmeye çalışıyoruz.
Doğru.
O yüzden aslında imanımızı sürekli tazelememiz, yenilememiz gerekiyor. O yüzden de sık sık dağ başına çıkmamız gerekiyor. Sadece hizmet etmek değil, aynı zamanda sık sık dağın başına çıkıp İsa'yla orada zaman geçirmek, onun yüceliğini, görkemini, kimliğini daha iyi anlamaya çalışmamız lazım. Ki ki biz hizmet ederken ve bu yeryüzünde yaşarken, dünyanın sıkıntılarıyla karşılaşırken ne kadar böyle Tanrı'ya da zaman ayırabilirsek, onunla dağ başı tecrübesi de yaşayabilirsek, o yaşadığımız tecrübe ne yapacak? Bizi güçlendirecektir, imanımızı güçlendirecektir ve dünyanın sıkıntılarına da daha cesaretli, güçlü bir şekilde karşı koyabiliriz. Burada İsa bunu yapıyor ve burada ilginç bir şey var Özgür. Aslında o yüzden de seviyorum bu bölümü ben. Bakıyorsun burada aslında bir karşılaştırma var. Dağın başıyla dağın dibini bir karşılaştırıyor. Şimdi dikkat et bu ayetlere. Dağın başında ne görüyoruz? Bir baba var değil mi? Her şeye egemen olan, güçlü olan, her şeyi yaratan Tanrı baba var. Dağın dibinde de bir baba var burada değil mi? Zayıf. Oğlu hasta ve çaresiz bir baba. Dağın başında bir oğul var. Nasıl bir oğul? Babanın hoşnut olduğu bir oğul değil mi? İşte sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum, onu dinleyin. Yani böyle bir oğul var değil mi? Dağın dibinde de bir oğul var. O oğul nasıl? Dağın başındaki oğul İsa, babanın yüceliğini mükemmel bir şekilde yansıtırken güçlü, kutsal, kusursuz. Dağın dibindeki oğul ise şeytanın tuzağı. Onun egemenliği altında. Sürekli acı çeken ve sürekli ateşe, suya atılan bir çocuk. Dağın başında yücelik var, kutsallık var. Dağın dibinde ise hastalık var, yani çaresizlik var.
Acı var.
Acı var. Peki bu dağın başındaki babayla dağın dibindeki bu babayı nasıl buluşturacaksın? Nasıl bu yüceliği, kutsallığı, şifayı dağın dibine getireceksin? Kendi gücümüzle olacak bir şey değil. İşte o yüzden İsa dağdan inerken öğrencilerine çarmıhtan, ölümünden ve dirilişinden bahsediyor. Çünkü bir ayet var. Keşke diyor Tanrı'yla aramızda bir hakem olsa diyor. Tanrı'yla aramızda bir hakem olsa diyor. Eski antik çağlarda insanlar sorunlar yaşadıkları zaman o sorunlarını çözmek için bir hakeme giderlerdi. Ve hakem ne yapardı? İkisinin üzerine de elini koyar ve eğer anlaşma sağlanıyorsa ikisini de birleştirirdi. Ve vaiz orada bunu söylüyor. Diyor ki keşke diyor Tanrı'yla diyor aramızda diyor bir hakem olsa da diyor elimizi birleştirse. Yani burada da aslında soru bu. Dağın başındaki babayla dağın dibindeki babayı nasıl birleştireceğiz? Nasıl barıştıracağız? İşte burada İsa devreye giriyor. İsa o yüzden ölümünden, dirilişinden bahsediyor öğrencilerine dağdaki o tecrübeden sonra. Neden? Çünkü İsa olmadan bu dağın başındaki babayla dağın dibindeki babayı birleştiremezsin. O yüzden İsa hem bu babayla bu babayı birleştirebilmek için ne yapıyor? Kendisi Tanrı olduğu halde insan olup aramıza geliyor. Dağdaki o babayı temsil edebilecek nitelikte, standartta ve güçte değil mi?
Evet.
Aynı eşitliğe, yüceliğe sahip o babayı temsil edebiliyor. İnsan olup, %100 insan olup insanların arasına gelerek de bu babayı da temsil ediyor. Ve İsa ne yapıyor? O babanın elini tutabiliyor. Ve bu babanın elini tutabiliyor. Ve ne yapıyor? Dağın başındaki o yüceliği, kutsallığı çarmıhtaki ödediği bedelle dağın dibindeki bu babaya getiriyor ve oğlun iyileştiğini görüyoruz.
Mükemmel.
Bence burada çok büyük bir mesaj var. İsa dağın başındaki gibi yüce bir İsa'dır. Kutsal olandır, mükemmel olandır ve babayla eşittir. Ama aynı zamanda beden almış, aramıza gelmiş, bizi de anlayan ve bizi de babayla barıştırabilecek tek aracı, tek yoldur. Ve hem bunu yaparak öğrencilerine bunu gösteriyor, hem de aynı zamanda bana göre buradaki mesaj öğrencilerine bunu diyor. O yüzden öğrencilerin çardak kurmasına izin vermedi. Onlara bunu diyor, hani biz dağın dibine inmeliyiz. Burada yaşadığınız tecrübe, aldığınız o görüm, tazelenme, yenilenme burada kalmanız için, sizin için değil. Buradaki tecrübeyi, şifayı, gücü dağın dibindeki insanlara ulaştırmak için.
Evet.
Yani biz ne kadar böyle tecrübeler yaşarsak, Rab'de güçlenirsek, imanda güçlenirsek o zaman dağın dibinde de bu insanlara daha da çok yardımcı olabiliriz. Onları Tanrı'yla barıştırabiliriz ya da aracı olabiliriz. Bence buradaki bu transfiguration'da en önemli şey, mesaj bu. Dağın tepesindeki o yücelik dağın dibine iniyor. Tıpkı aslında bütün kutsal kitap tarihi boyunca gördüğümüz gibi. Musa halkı şeyden çıkarttığında, Mısır'dan, ne yapıyordu? Sık sık dağa çıkıp orada dağın başında Tanrı'yla konuşuyor. Daha sonra gelip dağın dibindekilere Tanrı'nın sözünü iletiyordu. Ve Mısır'dan çıkış 25:8'de bir ayet var, diyor ki Tanrı aralarında yaşamam için bana bir tapınak yapsınlar diyor. Yani aslında Tanrı ne yapmak istiyor? Dağın başından dağın dibine, halkının arasına inmek istiyor. Ve orada bir tapınakta Tanrı halkının arasında kendisini gösteriyor. Ve oradaki halk o tapınakta gelip Tanrı'yla buluşuyor, tazeleniyor, güçleniyor.
Evet.
Ama İsa geldiği zaman ne dedi? Bu tapınağı yıkın, üç günde ben bu tapınağı kuracağım. Ve ayetin devamına baktığımız zaman diyor ki İsa bunu söylerken kendi bedeninden bahsediyor. İsa yeni antlaşmadaki tapınaktır. Beden alıp nasıl Tanrı dağdan halkının arasına tapınakta indiyse, yeni antlaşmada da İsa'da da beden alıp halkının arasına iniyor.
Aden bahçesinde o mükemmel bir bağ vardı senin dediğin gibi. Tanrı'nın başlangıçta planı bizimle birlikte olmak.
Aynen.
Bizi yarattığında bunlara bir deneyeyim bakalım ne halt diyecekler değil de ben onlarla birlikte olmak istiyorum. Bunu tekrarlıyor dediğin gibi tapınaklar aracılığıyla bir tanesi taşıyabildikleri bir çadır. Sonra bir tapınak Süleyman Mabedi kuruluyor ve orada da Tanrı'nın görkemini görüyorlar her seferinde. Ta ki o son bulana kadar. Onlar geçici tapınak. Onlar yine bir bağ kurabileceğim bir tapınak değil. Hala korku var. Hala bir tam ilişki kurulamıyor. Fakat İsa Mesih geldiğinde dediğin gibi bu nedenle İsa Mesih'in yaptığı Tanrı'nın bizimle bağ kurması yeni bir şey değil. Başlangıçtan beri var olan şey İsa Mesih'te tamamlanıyor ve artık kutsal ruh aracılığıyla herkese sunuluyor. Yani gerçekten çok derin. Sadece bir lokasyon değil artık.
Aynen.
İsa Mesih Efendisi ve Rabbi olarak kabul eden herkes Tanrı'nın bir nevi mabedi oluyor, tapınağı oluyor. Bedenimize verilen değer de, fiziksel anlamda da verilen değer de bundan geliyor. Yani Tanrı bir mabedi.
Ve beni en çok etkileyen şey bu. Şimdi birçok dinlere baktığımız zaman, inanç sistemlerine baktığımız zaman orada insanlar hep Tanrı'ya yaklaşmaya çalışıyorlar ve yaklaşmak için de işte birçok dini kurallar, ritüeller gerçekleştirmek zorundalar.
Kendine acı çektiriyor, çektirenler
fiziksel,
var.
Fiziksel, ruhsal birçok aslında ritüeller gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Sanki Tanrı bunlara ihtiyacı varmış gibi. Ya aslında kutsal kitabın bize gösterdiği en büyük gerçek bu, ta yaratılıştan itibaren. Tanrı'nın en büyük arzusu ve isteği yarattığı insanla ilişki kurmak. Onların aralarında olmak, onlarla birlikte yaşamak. Ve bunu da neden? Sevdiği için. Tanrı insanı, dünyayı o kadar çok sevdi ki diyor. Evet, Tanrı insanı sevdiği için yaratıyor, yüceliği için yaratıyor ve aynı zamanda bir ilişki kurmak istiyor. Ve aslında bütün bunlar eski antlaşmadaki bütün o eylemler, yaşanan hikayeler ve İsa Mesih'in de beden alıp aramıza gelmesinin sebebi bu. Tanrı'yla o ilişkinin, bozulan o ilişkinin tekrar onarılması ve Tanrı'yla insanın tekrar o sonsuz ilişkide huzurlu bir şekilde yaşaması. Aslında Tanrı'nın arzusu bu. Yani şunu yap, bunu yap, şöyle yap, böyle yap değil.
Evet.
Ya gel, ben seninle yaşamak istiyorum. Ben seninle ilişki kurmak istiyorum. Ama bu ilişkiyi kurabilmem için bu günah sorununun ortadan kalkması lazım. Ve sen bunu yapamazsın. Sende o güç yok. Sende o yetki yok. Sende o yeterlilik yok.
Kesinlikle.
O yüzden İsa hem %100 Tanrı hem %100 insan olarak ne yapıyor? İnsanların arasına geliyor ve hem babayı temsil edebildiği için hem insanı temsil edebildiği için ödediği o bedelle de, çarmıhtaki ödediği o bedelle de bize merhamet ve lütuf elini uzatarak bizi Tanrı'yla barıştırıp o ilişkiyi tekrar kurabilmemizi sağlıyor.
Amin. İsa Mesih bunun için de dua ediyordu. İsa Mesih'in o Yuhanna 17'deki duası, ben onlarda, sen de ben de olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. O birlik için İsa Mesih'in duası, bizden isteği, bizden beklentisi de bu. Aslında Tanrı'nın isteğini bize iletiyor. Bir olmamızı istiyor. Gelin diyor, Tanrı'yla ben bir olduğumuz gibi gelin bize. Gelin bu birliğe katılın. Yaratılış amacımız onun suretinde yaratılmış olan insanlar gibi o olduğumuz için bu aslında yani. Onunla bir birliğimiz vardı. Biz o birliği reddettik. Kendi başımıza bir ton iş açtık ama hala mümkün. O birlik hala sağlanabilir. İsa Mesih aracılığıyla. Ağzına sağlık hocam. Arkadaşlar çok teşekkürler bize eşlik ettiğiniz için. Tekrar bekleriz. Düşüncelerinizi, sorularınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu da beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.